Ayrım 6, sayfa 39. Poirot ayağa kalkarak her zamanki gibi kendisinden emin tavırlarıyla söze başladı. Kendi sesini duymaya bayılırdı. 45 dakika neşeli neşeli konuştu, espriler yaptı. Özellikle duyanlarda abartılmış izlemini uyandıracak olaylardan söz açtı. Dinleyicilerde belli belirsiz bir şarlatan etkisi uyandırmaya çalışıyordu. Sözlerini "o adama" diye bitirdim. Bana Lalyeli bir sabun imalatçısını hatırlattığını söyledim. Sabuncu güzel bir sarışın olan sekreteriyle evlenebilmek için yavaş yavaş karısını zehirliyordu. Tabii adama bundan neşeli bir tavırla laf arasında söz ettim. Ama sözlerimin etkisi hemen görüldü. Bulup getirdiğim çalınmış parayı bana uzattı. Sapsarı kesilmişti. Gözlerinde derin bir korku vardı. "Bu parayı," dedim, "bir hayır kurumuna vereceğim." Adam "istediğinizi yapın," diye fısıldadı. O zaman anlamlı bir tavırla, "Monsieur, size çok dikkatli davranmanızı tavsiye ederim," dedim. Adam sessizce başını salladı. Odadan çıkarken alnında beliren terleri sildiğini fark ettim. Çok korkmuştum. Ama bu sayede kadının hayatını kurtarmış oluyordum. Çünkü adam sarışın sekreterine aşık olduğu halde artık aptal ve geçimsiz karısını zehirlemeye kalkmayacaktı. Bir hastalığa engel olmak onu tedavi etmekten daha iyidir. Bizler de cinayetlere engel olmaya çalışırız. Bir cinayet işleninceye kadar beklemeyiz. Dinleyicilerini selamlayarak ellerini yana doğru açtı. Sizleri fazla yordum sanırım. Öğrenciler onu hararetle alkışladılar. Poirot iyice eğilerek reverans yaptı. Tam yerine oturacağı sırada Colin McNabb dişlerinin arasına sıkıştırmış olduğu pipoyu çekerek "Eh," dedim. "Artık buraya neden geldiğinizi söyleyebilirsiniz." Derin bir sessizlik oldu. Sonra Patricia hiddetle bağırdı. "Colin!" "Hepimiz bunu tahmin edebiliriz değil mi?" Colin küçümseyici bir tavırla etrafına bakındı. Monsieur Poirot eğlenceli bir konuşma yaptı. Ama buraya bunun için gelmemişti. Önemli bir işi var onun. Durumu anlamayacağımızı mı sandınız Monsieur Poirot? Seri atılı. "Herkesin adına konuşma Colin." "Colin, söylediklerim doğru değil mi?" diye sordu. Poirot tekrar kibar bir tavırla ellerini yana açtı. "Nazik ev sahibim bana bazı olayların kendisini endişelendirdiğini gizli olarak söyledi." Lambertson ayağa fırladı. Yüzünde öfkeli bir ifade belirmişti. "Buraya bakın, ne oluyor? Mahsus bir numara mı çevrildi?" Nigel tatlı tatlı sordu. "Bunu yeni mi fark ettin?" Celia korkuyla inledi. "Haklıymışım." Bayan Hubbard otoriter bir tavırla konuşmaya başladı. "Ben, Monsieur Poirot'tan böyle bir konuşma yapmasını istedim. Ayrıca, son zamanlarda olan olaylar hakkında da fikrini sordum. Bu konuda bir şeyler yapmak gerekiyordu. Başka bir çare var. O da polis çağırmak." Herkes birazdan konuşmaya başladı. Ceneva Fransızca, "Bir rezalet bu!" diye bağırdı. "Polis çağırmak utanılacak bir şey değil." Diğerleri de söze karıştılar. Kimi buna taraftardı, kimi de değildi. Gürültü azalırken Lambertson'un sesi duyuldu. "Bakalım Monsieur Poirot bu konuda ne söyleyecek?" Bayan Hubbard, "Monsieur Poirot'a her şeyi anlattım," dedi. "Belki size bazı şeyler sormak ister. Buna itiraz edeceğinizi sanmıyorum." Poirot onu selamladı. "Teşekkür ederim." Bir sihirbaz edasıyla yanındaki paketten çıkardığı gece ayakkabılarını Sally Finch'e uzattı. "Bunlar sizin mi matmazel?" "Şey, ikisi de mi? Kayıptaki nereden buldunuz?" "Baker sokağındaki karakolun kayıp eşyaları bölümünden." "Ayakkabılarımın orada olacağını nereden aklınıza geldi Monsieur Poirot?" "Mantık bunu gerektiriyordu. Bir odanızdan bir ayakkabı çalmıştı. Neden?" "Bu ne giyilebilir ne de satılabilirdi. Ev ayakkabının bulunması için baştan aşağı aranacaktı. Bu yüzden ayakkabıların binadan çıkartılması ya da ortadan kaldırılması gerekiyordu. Ama bir ayakkabı ortadan kaldırmak hiç de kolay değildir. En iyisi onu paket edip kalabalık bir saatte metro ya da otobüse bırakmaktı. Ben meçhul şakacının böyle yapmış olacağını düşündüm. Yanılmamışım. Anlaşılan ayakkabı şairinizin dediği gibi sinirlendirmek için çalınmıştı." Valeri hafifçe güldü. "Sevgili Nigel, senden söz ediyorlar." Nigel sırıttı. "Olur ya." Sally atıldı. "Saçma. Ayakkabı malan Nigel olamaz." Patricia da hiddetle. "Tabii olamaz," diye homurdandı. "Gülünç bir şey bu." Nigel, "Gülünç olup olmadığını bilmem. dedi. Ama ben böyle bir şey yapmadım. Hoş, hepimiz de böyle söyleyeceğiz ya. Sanki Poirot da bu sözleri bekliyordu. Düşünceli bir tavırla Lampetos'un kızarmış yüzüne baktı. Sonra da merakla diğerlerini süzdü. Sonunda tam bir yabancıya yakışacak bir el hareketiyle ''Aslında durumum nazik'' dedi. ''Ben burada konuğum. Buraya Bayan Hubbard'ın daveti üzerine güzel bir akşam geçirmek için geldim. Tabii bir de Matmazel'e o zarif gece ayakkabılarını vermek istiyordum. Ama Monsieur... Adınız Bettison'du değil mi?'' ''Evet. Monsieur Lambertson bana bu konuda ne düşündüğümü sordu. Aslında benim bir tek kişinin davetiyle konuşmam küstahlık olur. Ama hepiniz de bunu isterseniz...'' Akinbombo siyah kıvırcık saçlı başını heyecanla salladı. ''Doğrusu da budur. Gerçek bir demokraside herkesin oyuna başvurulur.'' Sally Finch'in sabırsız sesi duyuldu. ''Aman, burada hepimiz dostuz. Gürültüyü bırakalım. Bakalım Monsieur Poirot ne tavsiye ediyor. Onu öğrenelim.'' ''Nigel, ben de seninle aynı fikirdeyim Sally,'' dedi. Poirot eğildi. ''Pekala. Madem hepiniz de aynı şeyi soruyorsunuz, söyleyeyim. Tavsiyem basit. Bayan Hubbard ya da Bayan Nicolettis hemen polis çağırsın. Boş yere vakit kaybetmeyin.'' Bölüm 5. Hiçbirinin bu cevabı beklemediği belliydi. Ne itiraz ettiler ne de bir şey söylediler. Birdenbire odaya derin, sıkıcı bir sessizlik çöktü. Bayan Hubbard fırsattan yararlanmasını bildi. Poirot'u alıp kendi odasına çıkardı. Belçikalı öğrencilere sadece iyi geceler diyebildi. Bayan Hubbard elektriği yaktıktan sonra oda kapısını sıkıca kapattı. Poirot'a şöminenin önündeki koltuğa oturmasını rica ederken yumuşak ifadeli yüzü endişe ve şüpheye karışmıştı. Konuğuna sigara ikram etmek istedi. Ama Poirot ancak kendi sigarasından içebildiğini söyleyerek teklifi nezaketle geri çevirdi. Kadına kendi paketini uzattı. Bayan Hubbard dalgın dalgın, ''Ben sigara içmem Monsieur Poirot,'' diye mırıldandı. Belçika'nın karşısına geçip oturdum. Kısa bir duraksamadan sonra, ''Herhalde haklısınız Monsieur Poirot,'' dedi. ''Belki polis çağırmamız daha doğru olur.'' Ama o çirkin mürekkep olayından sonra, ''Ama bunu öyle açık açık söylememiş olmanızı tercih ederdim.'' Poirot küçücük sigaralarından birini yakarak dumanını havaya doğru yükselişini seyretti. Ah, durumu gizlesi miydim? Bazı konularda açık açık konuşmak herhalde iyidir. Ama bence kimseye duyurmadan bir memuru buraya çağırarak durumu ona gizlice anlatmak doğru olurdu. Yani bu budalaca işleri kim yapıyorsa artık dikkatli davranacak. Belki. Bayan Hubbard sert bir sesle, belki değil mutlaka, diye cevap verdim. Suçlu bir hizmetçi ya da bu akşam burada olmayan bir öğrenciyse bile bu haber etrafa yayılacak. Hep böyle olur zaten. Çok doğru. Hep böyle olur. Sonra Bayan Nicolette'i unutmamak gerekir. Bakalım o nasıl bir tavır takınacak. İnsan onun ne yapacağını önceden tahmin edemez. Bunu öğrenmek isteyen olacak. Tabii o razı olmadıkça polis çağıramayız. Aa, kim geldi acaba? Kapı sert ve otoriter bir şekilde vurulmuştu. Yeniden vuruldu ve daha Bayan Hubbard hiddetle girin demeden kapı açıldı ve Colin McNabb içeri girdi. Piposunu dişlerinin arasına sıkıştırmış, kaşlarını da çatmıştı. Piposunu ağzından çekerek kapıyı kapadı. ''Özür dilerim ama Monsieur Poirot'la konuşmak istiyorum.'' ''Benimle mi?'' Dedektif masum bir hayretle döndü. Colin hiddetle ''Evet, sizinle.'' diyerek oldukça rahatsız bir sandalyeye çekip Poirot'un karşısına oturdu. Bu gece eğlenceli bir konuşma yaptınız. Uzun yıllar boyunca çeşitli maceralara karışmış olduğunuz malum. Yalnız kusura bakmayın ama hem yöntemleriniz hem de fikirleriniz pek köhne. Bayan Hubbard kıpkırmızı kesildi. Colin, bu yaptığın kabalık. Monsieur Poirot'u kızdırmak istemiyorum ama düşüncelerimi iyice açıklamalıyım. Suç ve ceza. İşte sizin düşüncelerinizin sınırı Monsieur Poirot. Poirot, bunların birbirini izlemesi çok normaldir, dedi. Siz her şeye kanun gözüyle bakıyorsunuz. Hem de köhneleşmiş kanun gözüyle. Onun için de dar görüşlüsünüz. Oysa artık kanun bile suç nedenleriyle ilgili en yeni modern kuramları dikkate almak zorunda. Asıl önemli olan nedenlerdir Monsieur Poirot. Dedektif, ben de bu fikirdeyim diye bağırdı. O halde bu evde geçen olayların nedenleri üzerinde de durmamız gerekiyor. O eşyaların neden çalındığını öğrenmelisiniz. Ben de aynı görüşteyim. Bu gerçekten önemli. Böyle olayların daima bir nedeni vardır. Bu olaylar karışmış olan kişi için çok akla yatkın bir neden olabilir. Bayan Hubbard dayanamadı. Saçma! Colin hafifçe ona doğru döndü. Yanılıyorsunuz. O kimsenin psikolojik bakımdan çevresini dikkate almamız şart. Bayan Hubbard, psikolojik saçmalıklar, böyle laflara hiç tahammülüm yok diye söylendi. Colin kadını neredeyse iyice azarlayacaktı. Çünkü bu konuda hiçbir şey bilmiyorsunuz. Tekrar Poirot'a baktım. Bu konular beni ilgilendiriyor. Şu ara psikoloji ve psikiyatri seminerlerine devam ediyor, doktoramı hazırlıyorum. Bazen öyle karışık ve acayip olaylarla karşılaşıyoruz ki Monsieur Poirot. Bir insanın doğuştan suçlu olduğunu ya da kanunlara aldırmadığını iddia etmekle sorun çözülmez. Genç bir suçluyu yola getirmek istiyorsanız, onun bu şekilde hareket etmesinin nedenlerini araştırmalısınız. Sizin zamanınızda böyle şeyler bilinmiyordu. Onun için bunları kabul etmekte belki güçlük çekersiniz. Bayan Hubbard atıldı. Hırsızlık hırsızlıktır. Colin sabırsızca kaşlarını çattı. Poirot uysal bir tavırla, hiç kuşkusuz fikirlerim köhne diyerek içini çekti. Ama anlatacaklarınızı dinlemeye hazırım Bay McNab. Ayrım 6'nın sonu sayfa 45.